Ayrım 40.
Barış zamanı daha önce olmuşsa bile, ancak çok ender olarak gerçekleşen değişmez askeri ittifaklar kurulması, Bismarck tarafından Viyana'nın dış politikasını denetlemek ve St. Petersburg'u uyarmak amacıyla Avusturya-Alman ittifakını oluşturduğu 1879 yılında başlatılmıştı. Almanya şansölyesinin gizli hesaplarına göre bu hareket, Rusları önceden kestirilemez olan politikalarını terk etmeye ve Üç İmparator İttifakı'na geri dönmeye razı etmeyi amaçlıyordu. Ruslar bir süre için bunu yaptılar da, ancak Bismarck'ın eyleminin daha kalıcı olan mirası, bir Rus saldırısı olduğunda Almanya'nın kendisini Avusturya-Macaristan'ın yardımına koşmak zorunda bulması olmuştur. 1882'ye gelindiğinde, Berlin Fransa'nın saldırması ihtimaline karşı Roma ile de buna benzer karşılıklı bir anlaşma gerçekleştirmiş ve sonraki bir yıl içinde hem Almanya hem Avusturya-Macaristan Romanya'ya Rus saldırganlığı karşısında yardım etmek üzere gizli bir ittifak daha yapmışlardı. Bu diplomasi süreci üzerinde inceleme yapanlar, Bismarck'ın amaçlarının esas olarak kısa vadeli ve savunmaya yönelik olduğu konusunda ısrar etmektedirler. Viyana'daki, Roma'daki ve Bükreş'teki huzursuz dostları yatıştırmak, Fransa'yı diplomatik açıdan tecrit etmek ve Rusların Balkanları istila etmeleri halinde sığınma mevkileri hazırlamak. Söylenenler kuşkusuz doğrudur, ancak şu da vardır ki Bismarck bir takım sözler vermişti. Dahası bu gizli anlaşmaların tam niteliği herkesçe bilinmese bile hem Rusya'nın hem Fransa'nın kendi soyutlanmışlıkları konusunda kaygı duymalarına ve Berlin'de ipleri kendi isteğine göre oynatan etkili adamın savaş sırasında onları ezmek amacıyla muazzam bir ortaklık kurmuş olduğundan kuşkulanmalarına yol açmıştır. Bismarck'ın St. Petersburg'a uzattığı gizli ip, 1887 tarihli Reassurance Antlaşması diye adlandırılan anlaşma, Almanya ve Rusya'nın resmen kopmalarını önlemişti. Ama şansölyenin 1880'li yılların sonlarında bir Fransız-Rus ittifakına doğru sürekli gidişi durdurmak için gösterdiği çok karmaşık ve incelikli, atlatmacı çabalarda yapay ve çılgınca olan şeyler de vardı. Fransa'yı Alsas-Lorraine'i yeniden ele geçirme, Rusya'yı da Doğu Avrupa'da yayılma emellerinden caydıran başlıca sebep Almanya korkusuydu. Her ikisi için de kıta Avrupa'sında bir başka önemli ittifak ortağının bulunması söz konusu değildi. Rusya için Fransa'dan alınabilecek askeri yardım biçiminde gerçekleşecek karşılıklı yararlar da çekiciydi. Burjuva nitelikli Fransız rejimi ile gerici Çarlık rejimi arasındaki ideolojik farklılıklar bu gidişi bir süre yavaşlatırken, Bismarck'ın 1890'da görevden çekilmesi ve 2. Wilhelm yönetiminin yaptığı daha tehdit edici hareket konuyu sonuca bağladı. 1894'e gelindiğinde, Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya arasındaki üçlü ittifak, Fransız-Rus ikili ittifakıyla dengelenmişti. Bu üçlü ittifak sürdükçe devam edecek politik ve askeri bir taahhüttü. Bu yeni gelişme, Avrupa'daki görünümü çeşitli yönlerden istikrara kavuşturmuş gibiydi. İki ittifak bloku arasında kabaca bir denge kurulmuştu ve bu durum bir büyük güç çatışmasının sonuçlarını eskisine göre daha hesaba gelmez, dolayısıyla da böyle çatışmayı daha az mümkün kılıyordu. Tecrit durumlarından kurtulan Fransa ve Rusya dikkatlerini Afrika ve Asya'daki çıkarlarına çevirdiler. Buna Alsas ve Bulgaristan'daki gerilimlerin azalması da yardımcı oldu. Gerçekten de Viyana ve St. Petersburg, 1897'de Balkanlar sorununu ileride ele almak üzere şimdilik bir kenara bırakma konusunda anlaşmışlardı. Üstelik Almanya'da Weltpolitik'e yöneliyor, İtalya ise bu arada kimseninkine benzemeyen üslubuyla Habeşistan'a bulaşıyordu. 1890'lı yılların ortalarında insanların dikkatlerini üzerinde tutan konular Güney Afrika, Uzak Doğu, Nil Vadisi ve İran oldu. Bu ayrıca donanmaların ve sömürgelerin birbirleriyle doğal bir bağlantı içinde oldukları inancıyla bütün güçlerin filolarını genişletmeye çalıştıkları yeni donanmacılık çağıydı. Böylece bu 10 yıl tahmin edilebileceği gibi Avrupa'daki karışıklıklardan genellikle uzak duran Britanya İmparatorluğu'nun, Fransa ve Rusya gibi eski rakiplerinin, daha sonraları da Almanya, Japonya ve Birleşik Devletler gibi kendisine yeni yeni meydan okuyacak hale gelen ülkelerin çok büyük baskılarını hissettiği bir 10 yıl oldu. Bu koşullar altında Avrupa İttifak bloklarının üzerinde anlaştıkları maddeler giderek geçerliliğini yitiriyordu. Çünkü Avrupa'daki genel bir savaş, Faşoda'da İngiliz-Fransız çatışması 1898, Boer Savaşı ya da Çin'de ödünler kazanmak için girişilen kapışma gibi olaylar yüzünden başlamayacaktı. Ancak biraz daha uzun vadede bu emperyalist rekabetler büyük güçlerin Avrupa çerçevesi içindeki ilişkilerini bile etkileyecekti. Yüzyılın dönümünde Britanya İmparatorluğu üzerindeki baskılar o noktaya varmıştı ki, Sömürgeler Bakanı Joseph Chamberlain'e yakın kimi çevreler harika bir şey olan tecride son verip, Berlin'le bir ittifaka girilmesi çağrısında bulunurken, Balfour ve Lansvon gibi başka bakanlar diplomatik uzlaşma gereğini kabullenmeye başlamışlardı. Panama Kanalı, Alaska sınırı, ayıbalığı dalyanları ve benzeri konularda Birleşik Devletler'e verilen bir dizi ödün, İngiltere-Amerika Retrenchment'ı bunlar için kılıf olmuştu. İngiltere'yi Batı yarımküresi üzerindeki stratejik açıdan savunulamaz bir konumdan çıkardı ve daha da önemlisi, 19. yüzyıldaki devlet adamlarının hiç düşünmeden kabul ettikleri bir şeyi kesin biçimde değiştirdi. İngiliz-Amerikan ilişkilerinin her zaman oldukça soğuk, haset dolu ve ara sırada düşmanca olacağı yolundaki düşünce, İngiliz devlet adamları 1902 tarihli İngiliz-Japon ittifakını kotarırken, kimi koşullarda Japonya'yı desteklemek pahasına da olsa Çin'deki ağır bir stratejik yükü de hafifletme umudundaydılar. İngiltere'de 1902-1903 yıllarına gelindiğinde, daha önceki Faşoda bunalımında Nil yüzünden savaşa gitmeyeceğini gösteren Fransa ile de, sömürgeleri ilgilendiren konularda uzlaşmanın mümkün olabileceğini düşünen etkili çevreler vardı. Tüm bu düzenlemeler ilk bakışta yalnızca Avrupa dışındaki konulara ilişkin gibi görünüyorsa da, Avrupa'daki büyük güçlerin konumlarıyla dolaylı olarak ilgiliydiler. İngiltere'nin Batı yarımküresinde stratejik açmazlarına çözüm bulunması ve Japonya'nın uzak doğudaki filosundan sağlayacağı destek, Krallık donanmasının denizlerdeki düzenini etkileyen baskıların bir bölümünü hafifletti ve donanmanın savaş sırasında bir araya gelebilme şansını arttırdı. İngiliz-Fransız rekabetinin çözüme kavuşturulmasıyla İngiltere'nin denizlerdeki güvenliği daha da artacaktı. Tüm bunlar İtalya'yı da etkiliyordu. İtalya'nın kıyı şeridi bir İngiliz-Fransız birleşmesine karşı olan bir kampta yer almasına izin vermeyecek kadar tehlikelere açıktı. Zaten 20. yüzyılın ilk dönemlerinde Fransa ve İtalya'nın birbirleriyle olan ilişkilerini iyileştirmek için kendilerine özgü Mali ve Kuzey Afrika ile bağlantılı haklı sebepleri de vardı. Ancak İtalya üçlü ittifaktan kopuyorsa bunun Avusturya-Macaristan'la yarı bastırılmış kavgalarını etkileyeceği kesindi. Son olarak da uzaklarda gerçekleştirilen İngiliz-Japon ittifakının bile Avrupa devletler sistemi içinde yankıları olacaktı. Çünkü bu ittifak, Japonya 1904'te Kore ve Mançurya'nın geleceği konusunda Rusya'ya kafa tutmaya karar verdiğinde herhangi bir üçüncü gücün müdahale etme ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Üstelik bu savaş patlak verdiğinde İngiliz-Japon anlaşmasının ve Fransız-Rus ittifakının özel maddeleri, Japonya tek bir düşmanla çarpışıyorsa İngiltere-Japonya karşısında lehte bir tarafsızlık içinde bulunacak, birden fazla düşmanla çarpışıyorsa askeri yardım yapmak zorunda kalacaktı. Fransa'nın Rusya'ya yardım anlaşması da benzer bir biçimde kaleme alınmıştı. O halde Londra ve Paris'in ikisi de dışarıda kalmaya razı olmazlarsa yeni kurulan dostlukları yıkılabilirdi. İki destekçiyi yeni bir ittifakta İngiltere'yi, öbüründe de Fransa'yı çatışma içine açıkça çekilmekten kaçınmak için kuvvetle işbirliğinde bulunmaya itiyordu. O halde Uzak Doğu'da savaş çıkmasının Londra ve Paris'i sömürgeler konusundaki çekişmelerini hızla sona erdirip, Nisan 1904 tarihli Antant'ı gerçekleştirmeye götürmesi şaşırtıcı değildi. İlk olarak Mısır'ın 1882'de İngilizler tarafından istila edilmesiyle başlayan İngiliz-Fransız rekabeti dönemi artık kapanmıştı. İki etken daha olmasaydı, bu bile 1904-1905 tarihli ünlü diplomatik devrime yol açmayabilirdi. Bu etkenlerden ilki İngiliz ve Fransızların Almanya karşısında giderek artan kuşkularıydı. Almanya'nın amaçları açık olmamakla birlikte hırslı ve tehlikeli görünüyordu. Çünkü Şansölye Bülow ve Efendisi İmparator 2. Wilhelm yeni yüzyılı Alman yüzyılı olarak ilan etmişlerdi. 1902-1903 yıllarında Büyüklüğü ve yapısı açısından özellikle İngiltere'yi hesaba katarak kurulduğu izlenimini veren açık deniz filosu, İngiliz donanma komutanlığını karşı hareketler tasarlama durumunda bırakıyordu. Ayrıca Almanya'nın Avusturya-Macaristan'a yönelik amaçları Fransa tarafından huzursuzlukla izlenirken, Mezopotamya'daki emelleri de İngiliz emperyalistlerince hoş karşılanmıyordu. Her iki ülkede Bülow'un 1904 yılında Uzak Doğu'da bir savaş çıkmasını teşvik etmek ve onları da savaşa bulaştırmak için gösterdiği diplomatik çabaları giderek artan bir öfkeyle gözlüyorlardı. Bu gerçekleşirse asıl karlı çıkan Berlin olacaktı. Avrupa'daki dengeler ve ilişkiler üzerinde bundan da ağırlıklı olarak hissedilen bir etki, Japonya'nın savaş sırasında Rusya'da 1905 yılında yaygın olan huzursuzluklarla aynı zamana denk gelen göz alıcı deniz ve kara zaferlerinden kaynaklanıyordu. Rusya'nın beklenmedik biçimde ilerideki birkaç yıl içinde ikinci sınıf bir güç durumuna inmesiyle Avrupa'daki askeri denge kesin olarak Berlin lehine bozuldu. Bu durum karşısında Fransa'nın geleceği 1870'tekinden de kötü görünüyordu. Almanya'nın batıya doğru saldırması için uygun zaman herhalde 1905 yazı olurdu. Ancak Kaiser'in ülke içi huzursuzluklara ilişkin kaygıları, Rusya ile ilişkileri iyileştirme isteği ve savaş gemilerinin içinden ülke çevresindeki sulara yerleştiren ve Almanya'nın saldırması halinde Fransızların yardım başvurularını dikkate alan İngilizlerle ilgili kararsızlığı hep etkili oldu. Berlin savaşa atılmaktansa diplomatik zafer kazanmayı seçerek baş düşmanı Fransa Dışişleri Bakanı Delcas'ı görevden ayrılmaya zorladı. Ve Fransızların PAS'taki iddialarını engellemek üzere uluslararası bir konferans toplanması için ısrar etti. Ancak katılanların çoğunun Fransa'nın PAS'ta özel bir konuma sahip olma iddialarını desteklediği Al Jazeera toplantısının sonuçları, sanayi, donanma ve ordu gücü büyümüş olsa da Almanya'nın diplomasi alanındaki etkisinin Bismarck'tan bu yana ne kadar gerilediğini en yıkıcı bir biçimde doğrulamıştır. İlk Fas bunalımı uluslararası rekabetleri Afrika'dan yeniden Avrupa kıtasına kaydırdı. Bu eğilim daha önemli 3 olayla kısa sürede güç kazandı. Bunlardan ilki İran, Tibet ve Afganistan konularında İngiltere ile Rusya'nın 1907'de vardıkları Antant'tı. Bu kendi içinde bölgesel bir mesele olmakla birlikte daha geniş anlamlarda taşıyordu. Çünkü Londra ile St. Petersburg arasında Asya'ya ilişkin olarak süren ve 19. yüzyıl boyunca tüm güçler tarafından kaçınılmaz sayılan kavgaları ortadan kaldırmakla ve bu sayede İngiltere'nin Hindistan savunmasındaki yükünü hafifletmekle kalmadı, gergin Almanların Avrupa'da kuşatılmış olmaktan söz etmelerine de yol açtı. İngilizler arasında özellikle de liberal hükümet içinde kendilerini Almanya karşısında bir ortaklığın parçası olarak görmeyen pek çok kimse hala olsa da bunların savundukları düşünce ikinci olay yüzünden güç kaybetti. Tirpitz'in gemi yapımı programındaki yeni genişlemelerin ve İngilizlerin Kuzey Denizi'nde bile deniz gücü üstünlüğünü kaybedecekleri yolundaki korkularının ardından kızışan 1908-1909 İngiliz-Alman donanma yarışı, İngilizlerin sonraki 3 yıl içinde bu rekabeti azaltma çabaları, Almanya'nın Avrupa'da savaş olması halinde Londra'ya yönelttikleri tarafsızlık talebiyle karşılaşınca kuşkucu İngilizler gerilediler. İngilizler ve Fransızlar 1908-1909 Balkan bunalımını gerginlik içinde izlemişlerdi. Bu bunalım sırasında Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek illerinin resmen ilhakı karşısında Rusların gösterdiği öfke, Almanya'nın Rusya'dan fait accompli, oldu bittiye getirilen durum, çevirenin notu, kabul etmesi yolunda bir talepte bulunmasına sebep oldu. Kabul etmezse bunun sonuçlarına katlanmak zorundaydı. Japonlarla yeni yaptıkları savaş yüzünden zayıf düşen Ruslar boyun eğdiler. Ancak bu diplomatik kabadayılık Rusya içindeki yurtseverlerin tepkisine, savunma harcamalarının artmasına, müttefiklere daha sıkı sarılma kararlılığına yol açtı. Böylece 1909'dan sonra çeşitli başkentler arasında zaman zaman görülen detant girişimlerine rağmen katılaşma eğilimi arttı. 1911'de Fas yüzünden çıkan ve İngilizlerin Fransa lehine ve Almanya'ya karşı olarak müdahale ettikleri ikinci bunalım, Fransa ve Almanya'da büyük bir yurtseverlik heyecanının kabarmasına ve milliyetçiler yaklaşmakta olan çatışmadan açık açık söz ederlerken ordularının çok büyük ölçülerde genişlemesine yol açtı. İngiltere'de ise hükümeti Avrupa'daki bir savaşa katılma söz konusu olabilir diye birbirlerinden ayrı olan kara ve deniz harbi planlarıyla uğraşmak zorunluluğunda bıraktı. Bundan bir yıl sonra İngiliz Bakan Lord Halden'in Berlin'deki diplomatik görevinin başarısızlığa uğraması ve Alman filolarının daha da genişletilmesi, Londra'yı Kasım 1912 tarihli uzlaştırıcı İngiliz-Fransız Deniz Gücü Anlaşması'nı imzalamaya itti. Bu sırada İtalyan kuvvetlerinin Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri fırsatçı saldırı, Balkan İttifakı devletlerince de taklit edildi ve böylece Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'dan fiilen dışarı sürüldü. Daha sonra da ittifak üyeleri ganimetler konusunda birbirlerine düştüler. Başlangıcı çok eskilere giden Doğu meselesinin böylece yeniden canlanması en ciddi nitelikli olaydı. Bu da kısmen rakip Balkan devletlerinin üstünlük sağlamak için yaptıkları ateşli mücadelenin büyük güçler tarafından gerçek anlamda denetlenmemesinden, kısmen de bir takım yeni gelişmelerin bu güçlerin hayati çıkarlarını tehdit eder görünmesinden ileri geliyordu. Sırbistan'ın yükselmesi Viyana'yı ürkütüyor, Almanların Türkiye üzerindeki askeri nüfuzlarının artma ihtimali de St. Petersburg'u dehşete düşürüyordu. Arşidük Ferdinand'ın 1914 Haziran'ında öldürülmesi, Avusturya Macaristan'ın Sırplardan toprak almasına, sonra da Rusların karşı hareketlerine yol açtığı için, Arşidük'ün ölümünün barut fıçısını ateşleyen bir kıvılcım olduğu yolundaki eski beylik değerlendirme gerçekten de epey haklı görünmektedir. Haziran 1914'te meydana gelen öldürme olayı, tarihte özel bir olayın genel bir bunalıma, sonra da bir dünya savaşına nasıl yol açtığını gösteren örnekler arasında en iyi bilinenlerden biridir. Avusturya Macaristan'ın Sırbistan üzerindeki talepleri ve Sırpların buna verdikleri yumuşatıcı cevabı reddederek Belgrad'a saldırması, Rusya'nın Sırp müttefiklerine yardım için harekete geçmesine sebep oldu. Ancak bu da Prusya Genelkurmayı'nın Schlieffen planının derhal uygulanması için baskısına yol açtı. Plan batıya, Belçika üzerinden Fransa'ya bir ön alma taarruzu. Ön alma taarruzu, bir düşman taarruzunun yakın olduğu konusunda kesin belirtilere dayanılarak başlatılan taarruz, çevirenin notu, yapılmasıydı. Bu ise İngilizleri işin içine çekmek gibi bir sonuç daha yarattı. Bu bunalımda büyük güçlerin her biri gördükleri ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ederken, mevcut harekat planlarının savaşa gitme kararlarını etkilediği de bir gerçekti. Almanlar 1909'dan başlayarak Avusturya Macaristan'a yalnızca diplomatik açıdan değil, askeri açıdan da Bismarck'ın hiçbir zaman düşünmediği oranda taahhütlerde bulundular. Ayrıca Alman harekat planı artık savaşın özel sebebi ne olursa olsun, Belçika üzerinden Fransa'ya hemen ve geniş kapsamlı bir saldırıyı da işe katıyordu. Buna karşı Viyana'daki askeri planlamacılar, farklı cepheler konusunda hala kararsızdılar. Ancak ilk darbeyi Sırbistan'da indirme kararlılığı güçleniyordu. Fransa'dan gelen paralardan destek alan Rusya, savaşın başlama ihtimali karşısında tüm gücünü giderek hız kazanan seferberlik ve batıya doğru saldırı için kullandı. Öte yandan böyle bir şey yapmak için daha da az sebebi olan Fransa, 1911 yılında Alsas-Lorraine'e düşüncesizce bir saldırı öngören ünlü Plan 17'yi benimsedi ve İtalya'nın üçlü ittifaktaki ortakları yanında savaşma ihtimali artık çok azalmış olduğu halde, İngilizlerin Almanya'nın Belçika ve Fransa'ya karşı saldırıda bulunması durumunda, Avrupa'da askeri bir müdahaleye girişmeleri daha beklenir hale geldi. Söz konusu ülkelerin genel kurmaylarında hızın her şeyin özünü oluşturduğu yolunda tartışmasız bir varsayım bulunduğu bilinmektedir. Yani bir çatışma ihtimali doğduğu anda kuvvetleri seferber etmek ve düşmanın aynı şeyi yapmasına fırsat vermeden onları sınıra götürüp oradan da sınırın öbür yanına geçirmek hayati önem taşıyordu. Bu ordunun batıda indirici bir darbe vurup sonra da daha yavaş hareket eden Ruslarla karşılaşmak üzere doğuya doğru geri dönmeye kararlı olduğu Berlin'de özellikle geçerliydi. Ama bu tür düşünceler başka yerlerde de egemendi. Eğer gerçekten büyük bir bunalım doğacaksa, böyle bir bunalım doğduğu zaman diplomatların strateji planlamacıları devreye girinceye kadar pek fazla zamanları olmayacaktı. Bu savaş planlarıyla ilgili önemli nokta, geriye dönülüp bakıldığında bunların ilki devrilince öbürlerinin de onun ardından devrileceği bir dizi domino taşı gibi görünmelerinden ibaret değildi. Önemli olan bir başka şey de şuydu ki bir ortaklık savaşı söz gelimi 1859 ya da 1870'te olduğundan daha muhtemel göründüğü için çatışmanın uzayıp gitme ihtimali de aynı şekilde artıyordu. Ancak o dönemde pek az kişi bunu anlamış görünmektedir. Temmuz-Ağustos 1914'te başlayan savaşın Noel'e kadar bitmiş olacağı yolundaki o pek ünlü yanlış hesap genellikle şöyle açıklanıp geçiştirilmiştir. Seri ateşli top ve makineli tüfeklerin bir gerdön manövrü imkansız kıldığı önceden tahmin edilemedi. Ve bu silahlar asker yığınlarını siperlere girmeye zorlayıp onların buralardan çıkarılmalarına hemen hiç izin vermediler. Daha sonraları başvurulan uzun süreli topçu bombardımanları ve çok geniş çaplı piyade saldırıları bir çözüm getirmedi. Çünkü bombardıman yalnızca tozu dumana kattı ve düşmanı saldırının nereden başlayacağı konusunda haberdar etti. Buna benzer bir biçimde Avrupa'daki donanma komutanlarının yaklaşan savaşı yanlış değerlendirerek kendilerini belirleyici bir muharebe filosu çarpışmasına hazırladıkları ve Kuzey Denizi ile Akdeniz'in coğrafi çizgilerinin ve mayın, torpido ve denizaltı gibi yeni silahların geleneksel tipteki filo harekatını gerçekten de çok zorlaştıracağını iyi hesaplamadıkları öne sürülmektedir. O halde denizde ve kara üzerinde hızla zafer kazanılması teknik sebeplerle mümkün değildi. Bunların hepsi de elbette doğrudur. Ancak ittifak sistemi çerçevesi içinde de görülmeleri gerekir. Nitekim Rusların Avusturya Macaristan'a tek başlarına saldırmalarına izin verilseydi ya da öbür güçler tarafsız kalırlarken, Almanların Fransızlar karşısında 1870'te yaptıkları savaşı tekrarlamalarına göz yumsalardı, zafere ulaşılması biraz gecikmeli de olsa tartışılmaz gibi görünmektedir. Ama bu ortaklıkların olması sayesinde savaşan taraflardan biri bir çarpışmada ağır bir yenilgiye uğrasa veya kaynaklarının savaşı sürdürebilmesi için artık yeterli olmadığını görse de müttefiklerinden gelecek yardım umudu ve vaadi yüzünden savaşın içinde kalmaya teşvik edilecek demekti. Biraz daha ileriye bakarsak görürüz ki eğer müttefiklerinden zamanı geldiğinde destek almasalar Fransa'nın yıkımla sonuçlanan Neuville taarruzu ve 1917 isyanlarından sonra ayakta kalması, İtalya'nın 1917'de Caperetto'da aldığı yenilgiden sonra çökmekten kurtulması ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 1916'daki korkunç kayıplarından ya da 1914'te Galicia ve Sırbistan'daki başarısızlıklarından sonra aynı yolda gitmesi hemen hemen imkansız olurdu. Böylece ittifak sisteminin kendisi savaşın hızla sonuca ulaşmamasını garantilemiş ve zaferin bu upuzun düelloda 18. yüzyıldaki büyük ortaklık savaşlarında olduğu gibi ordu donanma kaynakları ile mali, sınai, teknoloji kaynakları bileşimi en büyük olan tarafa gitmesini sağlamıştır. Toplu savaş ve güç dengeleri 1914-1918. Birinci Dünya Savaşı'nı iki ortaklığın yüksek stratejisi ve elleri altında bulunan askeri ve sınai kaynakların ışığı altında incelemeye geçmeden önce, büyük güçlerin her birinin 1914'teki uluslararası sistem içinde sahip oldukları konumu hatırlamak yararlı olabilir.